Ayrım 4. Büyük Kin'in Kısa Öyküsü Karşı Devrim. Ferruh Sidar, sayfa 35. Mustafa Kemal Cumhuriyeti ilan edeceğini açıklıyor. Yeni meclise Erzurum'dan milletvekili seçilen Kazım Karabekir, ordu hizmetini tercih ettiğini bildirerek İstanbul'daki 1. Ordu Müfettişliğine atanmıştı. Refet Paşa zaten İstanbul'daydı. Aynı gerekçelerle istifa eden Ali Fuat Paşa da Konya'daki ordu müfettişliğine atandı. Meclis 2. Başkanı Adnan ve eşi Halide Edip Adıvar'da İstanbul'da bulunuyordu. Bu kişilerin grup halinde gazetelerde görüntüleri ve demeçleri yayınlanıyor. Saltanatın kaldırılması nedeniyle İngiltere'ye sığınan Vahdettin'den sonra yerine halife olarak getirilen Abdülmecid ile olan ilişkileri ve yazışmaları dillendiriliyordu. Mustafa Kemal'in deyişiyle tertip içindeki bu grup boş durmadı. Ankara'da başlattıkları bunalımla Rauf Bey'in parti grubunda aceleyle meclis 2. başkanlığına seçilmesi, Ali Fuat Paşa'nın da kurulacak bir kabinede başbakan olarak belirlenmesi dikkat çekti. Çıkan bunalım sonrasında Cumhuriyet'in ilanına 2 gün kala Bakanlar Kurulu istifa etti. 27 ve 28 Ekim günü yeni oluşacak Bakanlar Kurulu'na ilişkin çalışmalar sürdürülse de bu gerçekleşemedi. Mustafa Kemal grup çalışmalarına yön vermek zorunda kalarak aralarında İsmet, Kemalettin, Sami ve Halit Paşalar, Ruşen ve Ekrem Beylerin yanında Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa'nın da bulunduğu bir grup çalışma arkadaşlarını gece yarısı Çankaya'da toplayarak Cumhuriyeti 29 Ekim'de ilan edeceğini söyledi. Hazırladığı tasarıyı hem o gece hem de ertesi günü grup toplantısında açıkladı. Sarıklı olarak nitelenenlerden Antalya milletvekili Rasi Hoca'nın, Kaplan, konuşması etkileyiciydi. Din bakımından da en uygun hükümet şekli cumhuriyettir demişti Hoca Efendi. Oylamaya sunulan önerinin çoğunlukla kabul edilmesinden sonra da yeni bir dönem başlamış oldu Türkiye için. Tasarının kabul edilmesinden dakikalar sonra Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Kemal, yaptığı teşekkür konuşmasında devlet şeklinin gerçek halk devleti olacağını bildirmiş, demokratik olabilmesi için gelişme gösterilmesinin gerekliliğini vurgulamış, bunun için de modern kurumlar kurarak cesaretle ilerlerken kişisel kurumlar yoluna sapılmamasının önemine işaret etmişti. 1920'li yıllar Kinci zihniyetin esin kaynağıdır. Var olan yapıyı geliştirerek çağdaşlaşma yönünde hukuka ve insan haklarına dayalı bir sistem yerine çürümüş kurumların özlemiyle yanıp tutuşanların veya öyle görünenlerin sarsılmayan esin kaynağıdır 1920'li yıllar. Başka bir deyişle beraber yürüdük biz bu yollarda diye zafer şarkıları söyleyenlerin yürüdükleri yollardaki izler sürüldüğünde 1920'li yıllara ulaşılır. Bireysel olan inancı dayanak yapıp yönetimsel bir güç haline yeniden döndürme arzusu ve hedefe ulaşmak için her yolun sakıncasız geçilebilir olduğu fikri aşağıda vurgulandığı gibi tamamen o yılların ürünüdür. Cumhuriyet de demokrasi de bu yönde gelişip serpilen zihniyeti ineceği yere kadar götüren bir araçtı kuşkusuz. Amacı için papaz bile olabileceğini dillendirenlerin hukuken laiklik karşıtlığı tescillenmiş olsa da şimdilerde sağda solda laiklik iyi bir şeydir deyişleri, sözcük dünyamıza katmış oldukları sakınma anlamındaki ikilikten, takiyeden başka bir şey değildir. İçtenlikli olsalar da eğer laikliğe ilişkin bu söylemlerinin arkasından dindar bir nesil yetiştirmeyi arzuladıklarını ve kırmızı çizgilerinin de tek din olduğunu tüm dünyaya ilan etmezlerdi. Kinci zihniyetin iki yüzlülüğü. Mustafa Kemal'e saltanatın kaldırılmasına karşı olduğunu söyleyip böyle bir girişimde bulunmamasını öneren ancak bunun gerçekleşmeyeceğini anladıktan bir süre sonra da çark eden Rauf Bey o günlerde mecliste yaptığı konuşmada bu hareketi savunmuş, hatta o günün bayram ilan edilmesini istemişti. Amacına ulaşmak için her türlü kılığa bürünen bu kişi içtenlikli olsaydı eğer Cumhuriyet'in ilanından mutluluk duyardı. Ama öyle olmadı. Gazetelere verdiği demeçlerde halk oldu bittiye getirildi diyerek her koşula göre tutum sergilemeyi sürdürdü. Bu davranışları nedeniyle İsmet Paşa o günlerde Rauf Bey'i ikili oynadığı konusunda uyararak tarafını belli etmesini istemiş. Rauf Bey efendi, söylemlerindeki gördüğümüz noktaları geri alarak bu parti içinde yaşamak kararında mıdırlar diye sormuştu. O gün paşalar da paylarına düşeni aldılar. Söz konusu konuşmasını Halk Partisi'nin 22 Kasım 1923'te Ankara'da uzun süreli bir toplantısında gerçekleştiren İsmet Paşa'nın, milletvekili olan komutanların durumu ve ordunun siyasetten ayrılması hakkında hazırlanan bir kanunun komisyonda olduğuna ilişkin bildirisi de o gün çalkantılara neden oldu. Rauf Bey'den başka muhalefetin çekirdeğini oluşturan Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Refet Paşalar açısından da yeni bir konum belirlemenin kaçınılmaz olduğu anlaşılmıştı. Devrim karşıtları İstanbul'da buluşuyor. Yukarıdaki gelişmelerin hemen arkasından Aralık 1923'te Rauf Bey ve arkadaşları İstanbul basınının neredeyse tamamını arkalarına alarak karşı atağa geçtiler. O günleri yine kincilerin kaynağı olan Bozkurt adlı yapıtta Armstrong, Mustafa Kemal'in siyasal muhalifleri olan Rauf, Adnan, Refet ve Kazım Karabekir İstanbul'da buluştular. Abdülmecid'i Türkiye'nin meşruti hükümdarı yapmak istiyorlardı. Kendileri de onun bakanları olacaklardı. Saygın, güvenilir ve bilgili olan bu zat bu mevki için idealdi. Hem sivil hem de dinsel yetkileri elinde tutacak, ne ki aşırı ihtiraslı ve güçlü karakterli olmadığı için de bakanlarıyla çatışması söz konusu olmayacaktı diye anlatmaktadır. Ağahan olayı. Aynı günlerde Ağahan ile İslam Cemiyeti lideri Emir Ali'nin Hindistan Müslümanları adına halifenin saygınlığının korunmasını talep eden bir protesto mektubu yayınlandı İstanbul gazetelerinde. Dünya Savaşı boyunca Hindistan Müslümanlarının lideri olarak sivrilmesi için özenli bir propaganda çalışmasıyla saygınlığı yükseltilen Ağahan, İngilizler tarafından daha önce de padişaha ve doğudaki Türk propagandasına karşı kullanılmıştı. Kişilerin yükseltilen önemi ve onların nasıl kullanıldığına ilişkin ilginç bir örnektir. Hindistan'da tanınmış bir Müslüman olan Ağahan, İsmaili mezhebinin lideriydi. İngiltere'de yaşıyor, İngiliz yarış atları yetiştiriyor, İngilizler gibi giyiniyor, İngiliz politikacıları ve elçileriyle yakın dostluk ediyordu. Mustafa Kemal bu durumu meclise dillendirerek Türkiye'yi Yunanlarla bir olup yıkamayan hilekar ve kurnaz düşman İngiltere'nin hilafeti desteklemek ve böylece Türkleri iki düşman kampa ayırmak için Hintli Müslümanları ve Ağahan'ı kullandığını, bunun da yeni bir entrika olduğunu vurgulamıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda 8 Aralık 1923'te gizli yapılan bir oturumda İstanbul'a İstiklal Mahkemesi'nin gönderilmesi kararı alındı. 11 Aralık 1923'te çalışmaya başlayan İstiklal Mahkemesi İstanbul halkına yönelik bir bildiri yayınladı. Son zamanlardaki Cumhuriyet'e yönelik kışkırtmaları sıraladıktan sonra bu girişimlerin yok edilmesi doğrultusunda Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan mahkemede isyan eden Cumhuriyet karşıtlarının tutum ve davranışlarının sorgulanacağı ve İstanbul halkının huzurunun sağlanması yönünde çaba harcanacağı gibi şeyler vurgulandı söz konusu duyuruda. Tutuklamaların başında gazeteciler gelmişti. İkdam başyazarı Ahmet Cevdet, Tevhid-i Efkar başyazarı Velid Ebüzziya, Tanin başyazarı ve sahibi Hüseyin Cahit, İkdam yazı işleri müdürü Ömer İzzettin, Tevhid-i Efkar yazı işleri müdürü Hayri Muhittin, Tanin yazı işleri müdürü Baha Bey gibi. Diğer tutuklamalar ise Baro Başkanı Lütfi Fikri, Hilafet Yaverlerinden Ekrem Bey, Salapuryacılar Başkanı Ali Osman Ağa, Binbaşı Dayı Mesut Bey, İlyas Sami Kalkavanoğlu, Mehmet ve Şükrü Efendi, Vaiz İbrahim Efendi adlı kişilerden oluşmuştu. Ağahan'ın ilafetin kaldırılmamasına ilişkin mektubunu yayınlamaları ve Cumhuriyet karşıtı yayın yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan gazetecilerin yargılanması büyük bir ilgiyle karşılandı. Gazeteciler Cemiyeti'nin yargılanan üyelerine ilişkin destek duyurusu ise Ankara'yı rahatsız etti. 15 Aralık 1923'te iddianame okunduktan sonra sanıklar ve avukatları yayınlanan mektubun gazeteciliğin gereği olduğunu vurgulayarak savunmalarını yapmışlardı. 18 gün sonra 2 Ocak 1924'te kararını açıklayan mahkeme mektubun yayınlanmasını suç olarak nitelese de sanıkların bu eylemlerinde suç kasıtları olmadığına karar vererek söz konusu kişileri özgür bırakmıştı. Bu kararı gözdağı vermek diye yorumlayanların, Başbakan İsmet Paşa'nın bu konuya ilişkin yapılan gizli oturumda İstanbul'da sıkı yönetim istediğini unutmaması gerekir. Ayrıca basın Ankara'yı huzursuz eder nitelikteki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmüştü. Bu nedenle Mustafa Kemal Yunus Nadi'yi görevlendirerek İstanbul'a göndermiş, Cumhuriyet Gazetesi'ni çıkartarak bir ölçüde İstanbul basınını başıboş bırakmamıştı. Dikkat çekici bir yargılama da Baro Başkanı Lütfi Fikri Bey'e ilişkin olandır. Tanin gazetesinde yayınlanan Halife'ye Açık Mektup adlı yazısında onun istifa etmemesini öneriyordu. Bunu yaparsa eğer Osmanlı hanedanının dağılacağını ve onların bir göçmen olarak başka ülkelerde yaşayacağını belirtiyordu. Diğer bir yazısında da hükümet olmaksızın cismani, hiçbir dayanağı bulunmayan bir halifelik yaratılamaz diyordu Lütfi Bey. Halifeliğin o günkü sembolik değeri ve tümden kaldırılacağı kaygısıyla yazılar yazan Baro Başkanı 27 Aralık 1923'te 5 yıl kürek mahkumiyeti aldı. AKP yandaşlarının özellikle resmen olmasa da uygulamalar açısından iktidarın koalisyon ortağı olduğu dillendirilen cemaat sözcülerinin istiklal mahkemelerinin FES'e karşı gelenleri idam ettiğine ilişkin görüşleri Baro Başkanı Lütfi Bey'in davasından da anlaşılacağı üzere dayanaksızdır. O sırada henüz kıyafet devrimi yoksa da uygulamalardan görüleceği gibi değil FES'e, meclise ve onun kararlarına her şekilde karşı gelen biri için, yani intikamcıların deyişiyle dar ağacı kurulmamıştı. İlerleyen bölümlerde bu konuya ilişkin gelişmeleri inceleyeceğimiz için burada virgül kullanarak Lütfi Bey'e hapis yaşamından sonra yeni avukatlık yasasına rağmen mesleğine dönüş izni verildiğini, dahası yeniden baro başkanı seçildiğini de parantez içinde özellikle vurgulamak isterim. Özel mahkemeler savunulamaz. Adı ne olursa olsun özel mahkemeleri savunmak, yönü hukukun üstünlüğüne dayalı olan yönetime, yani demokrasiye, çevrili kişilerin yapabileceği bir şey değildir. Geriye dönüp istiklal mahkemelerini masaya yatıranlar, o günkü koşulları taşımamalarına rağmen, dün devlet güvenlik mahkemelerini, bugün ise özel yetkili mahkemelerini dilinin ucuyla eleştirir gibi yapsa da, bu gücü kullanan yönetimlerin, her ne uğruna ise, alkışçılığını yapmaktan geri kalmamaktadır. 1960'tan beri darbelerin ürünü diye nitelenen özel mahkemelerin, sivil yönetimler tarafından kullanılması utanç vericidir. Özellikle 1980'den sonra iktidara gelen tüm partilerin darbe anayasasını eleştirmelerine rağmen onun demokratik olmayan kurumlarına sarılarak ülkeyi diledikleri gibi yönetmeleri, her türlü çıkarları ve kin dışında hiçbir şekilde açıklanamaz. Aradan 33 yıl geçti. Bu süre içinde sayısal üstünlükleri ve iktidar süreleri bakımından ANAP ve AKP iktidarlarının darbe kurumlarını değiştirme olanakları vardı. Ama bunu istemediler. Daha önce yakındıkları sistemi çıkar ve intikam uğruna kullandılar. İşaret parmaklarını uzatarak şimdi sıra bizde deyişlerinin nedeni de buydu zaten. Bu durumu kendi dünya görüşlerini paylaşanlar da Anayasa Mahkemesi Başkanı başta olmak üzere herkesin dillendirmiş olması da bünyesi büyük bir kinle sarılı bulunan iktidarı etkilemedi. Osmanlı soyundan olanların Türkiye dışına çıkarılmasına ilişkin öneri. Urfa milletvekili Şeyh Saffet Efendi ile 53 arkadaşı 1924 yılının Mart ayı başlarında halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı soyundan olanların Türkiye dışına çıkarılması başlığıyla bir yasa teklifi verdi. Söz konusu öneri, bağımsızlığında ve ulusal yaşantısında ortaklık kabul etmeyen Türkiye, görünüşte ya da dolaylı olarak ikiliğe dayanamaz. Yüzyıllardan beri Türk milletinin felaket nedeni ve sonunda eylemli ve anlaşmalı olarak Türk İmparatorluğu'nun çökme aracı olan padişah ailesinin halifelik kılığı içinde Türkiye'nin varlığına daha da etkili bir tehlike olacağı ağır denemelerle kesin olarak belirlenmiştir. Bu ailenin Türk ulusu ile ilişkili olan her durumu ve gücü ulusal varlığımız için tehlikelidir diye bitiyordu. Yukarıdaki tasarıya karşı olduğunu belirttikten sonra söz alan Gümüşhane Milletvekili Zeki Kadir Beyoğlu, ben müthiş bir İslam Birliği taraftarıyım dedikten sonra, daha önce alınmış bulunan bir kararımız vardı. Bu kararda halifelik Osman'ın ailesine ait olup, Büyük Millet Meclisi'nce bu ailenin bilim ve ahlak bakımından en yetişkin evladı seçilir deniyordu. Kurulumuzun vermiş olduğu bu kararı kaldıran ayrıca bir kanun da yoktur diye gerekçelerini sıralamıştı. Bu konunun kamuoyuna başvurularak, yani referandumla yeniden seçim yapılmasını da öneren Zeki Bey'i Tokat Milletvekili Mustafa Bey, "Sözünü ettiğin karardan sonra neler oldu haberin var mı? Uyuma!" diye uyardıktan sonra Adalet Bakanı Seyit Bey de halifeliğin anlamını açıklayan uzun bir konuşma yapmıştı. Söz konusu teklifin kaynağını da yapılmış bulunan ulusal devrim olarak nitelemişti. Yasa 3 Mart 1924'te kabul edildi. Halk nasıl bölündü? Osmanlı toplumunda inanca dayalı kurumlar etki alanı bakımından büyük illerde ve medreselerin bulunduğu bölgelerde padişah ve yandaşlarının kontrolündeydi. Şeriat düzenine bağlı medreseler her bakımdan devlet desteğiyle donatılır, öğretim üyeleri de sultan ya da onun yetkili kıldığı kişiler tarafından atanırdı. Medreseler yönetimle birlikte düzeni el ele sağlayan bir güç olmuşlardı. Kırsal kesimde ise bu etki genellikle Suni tarikatların egemenliğinde olup daha geniş alanlara yayıldı. Kırsal kesimden sonra büyük illerde özellikle 19. yüzyıl ortalarından sonra baskın etkisi görülen tarikatların başında Nakşibendilik geldi. Daha sonra bu tarikata eşdeğer nitelikteki tarikatlarda büyük illerde yaygınlaşma olanağı buldu. Bu yapı nedeniyle padişahın gücü daha çok halifeliğe dayandığından İslam dininin geleceğini güven altına alma safı daima ön planda tutulmuştur. Bu sistemi kontrol eden güçler göz önüne alındığında halifeliğin kaldırılmasının ne anlama geldiği anlaşılacaktır sanırım. Anadolu insanı İslam dinini özünden değil, tarikatçıların, hocaların ağzından öğrendiği için yapılanları anlamış değildir. Onları bu özellikleri nedeniyle tarikatların dilediği gibi yönlendirerek yanına çekmesi zor olmamıştır. Dine dayalı bir sömürü düzenini sürdürmek isteyenlerin halifeliğin gölgesinde ortaçağ anlayışıyla varlığının doruklarındayken aşağıya inmesi devrim olmaksızın beklenemezdi kuşkusuz. Kurtuluş Savaşı başlangıcında girişilen bağımsızlık çalışmalarını dinsizlik, padişah ve halifeye karşı ayaklanma diye dillendirip halkı kışkırtan tarikatların eylemlerini Şeyhülislam da desteklemiş ve Mustafa Kemal'in öldürülmesi için fetva vermişti. Bunun sonucu olarak da halk Kurtuluş Savaşı'ndan yana olanlarla padişahtan yana olanlar diye ikiye bölünmüştü. Şimdilerde laikçiler ve dinciler adı altında yapılan çekişmelerin kökeni buraya dayanmaktadır. Daha ilk ulusal mecliste başlıca görevin padişah ve halifeyi savunmak ve de korumak olduğunu söyleyenlerle yapılan tartışmalar belleklerdedir. Bu uzun tartışmalar sırasında amaçları ve yapıları farklı olsa da Osmanlı topraklarında bağımsızlık girişimlerinin odağı sayılan kilise bile yalnızca şeriatı egemen kılmak isteyen cami, medrese, sünni tarikat üçlüsüyle birleşmiştir. Kilisenin dileği bağımsız Pontus, bağımsız Ermenistan için Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmaması, şeriatı savunanlar için de bu savaşın padişah ve halife adına yapılmasıydı. Dine dokunulmasın da ne olursa olsun anlayışı çıkara dayalıydı. Bağımsızlığın önemi yoktu. Mustafa Kemal'den yana oldukları varsayılanların 1. ve 2. mecliste gerçek düşünceleri ortaya çıktı. Kimi İngiliz, kimi de Amerikan görüşünü benimseyerek görünüşte bağımsız, gerçekte ise bağımlı bir yönetimi gerçekleştirmek ve saltanatı sürdürmek yönünde uğraşlar verdi. Bu çabaların arkasında dine dokunulmasın da ne olursa olsun anlayışı vardı. Padişahın çevresiyle bütünleşenlerin yanında çoğunun destekçisi de Anadolu'nun çeşitli yörelerinde egemenliğini sürdüren ağalar ve şeyhlerdi. Toprakları ellerinde bulunduranların görünüşte dine ve halifeliğe olan tavırları gerçekte çıkara dayalıydı. Yer yer ayaklanmalar çıkarıp ulusal birlikleri arkadan vurmaya çalışan ve ülkeyi ele geçirmeyi amaçlamış olan düşmanla işbirliği içindeki bu insanlar halifeliğin kaldırılması ile birlikte buhar olup gitmediler elbette. Gerek meclis içinde ve gerekse Anadolu'nun her yerinde varlıklarını korudular. Her fırsatta rejim tartışması, Rauf Bey ve paşaların tutumu. Daha önce milletvekili değil de komutan olarak görevlerini sürdürmek isteyen Kazım Karabekir, Refet ve Ali Fuat Paşa'nın aynı anda ordu komutanlıklarından istifa ederek yeniden milletvekili olmak istemeleri toplu halde verilmiş bir kararın göstergesiydi. 1923 seçimlerinde Mustafa Kemal'in adayları olarak 2. mecliste yerini almış bulunan bu grubun açılmış bulunan yeni sayfada yer almak istemedikleri bir gen soru önerisiyle büsbütün açığa çıktı. Yunanistan'dan gelen göçmenlere dağıtılması düşünülen Anadolu'daki Rumların arazi ve evleri yörenin egemenleri tarafından yağmalanmaya başladığında huzursuzluk artmış ve toplumsal tepkiler sıkıntı yaratmaya başlamıştı. 5 Kasım 1924 günü başlayan gen soru görüşmelerinde İsmet Paşa bu önerinin hükümetin tüm işlerini kapsaması yönünde oylama istedi. Meclis tarafından benimsenip oylanan bu öneriden sonra Rauf Bey'in eskiden olduğu gibi her konudaki eleştirisine, Rauf Bey'in konuşmalarına çok dikkat ettim. Yeri geldikçe farklı tanımlar yaptı ancak cumhuriyet kelimesini kullanmadı. Yıllarca yöneticilik yapan Rauf Bey nedir bu küskünlük ki sırası gelmiş ve arkadaşları fırsat vermişken bile bu kutsal adı söylememek için direnmiştir. Dikkat çekicidir ki Rauf Bey İstanbul'da kıyametler koparmıştı. Acele oldu, şöyle böyle oldu diye elindeki bütün gücü kullanmıştı. Önünüze geldiği zaman dönüş yaptı ve ant içerek cumhuriyetçiyim, milliyetçiyim dedi. Bu durumu görünce şüphelerim doğmuştur. Bugün ben Kütahya milletvekili olarak İstanbul milletvekili Rauf Bey'den şüphe ediyorum. Gerçek budur diye. İçişleri Bakanı Recep Peker yanıtlamıştı. Anlaşıldığı gibi gen sorunun kapsamı farklı olsa da bu oturumda yine rejim tartışmaları yaşandı. 148 güven oyuna karşılık 18 kişinin güvensizlik oyu vermesi yeni bir partinin kurulmasıyla sonuçlandı. Atatürk karşıtları parti kuruyor. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yani İlerici Cumhuriyet Partisi 17 Kasım 1924 günü kuruldu. Parti grubu 29 kişiden oluştu. Genel Başkanlığa Kazım Karabekir, Genel Başkan Yardımcılıklarına Adnan ve Rauf Bey, Genel Sekreterliğe Ali Fuat Paşa, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerine de Muhtar Bey, İsmail Can Polat, Halis Turgut, A. Şükrü Bey, Necati Bey, Faik Bey ve Rüştü Paşa getirildi. Cumhuriyetin ilanı ve hilafetin kaldırılması nedeniyle geri dönülemez bir süreç başladı. Seçimlerden sonra yeni yapısı gereği bütünlük içindeki bir meclisin bir an önce yaraları sarmak yönünde uğraş vermesi beklenirken yaşanan ayrışmalar demokrasinin gereğiymiş gibi değerlendirildi. İlk çağ koşullarındaki yaşamdan çağdaş bir projeyle sıyrılma düşüncesinin çarşambadan perşembeye gerçekleşmesi beklenemezdi elbette. Güvenliği tam olarak sağlanamamış bir ülkede inanılmaz ölçekteki yoksulluk ve cahilliğin gölgesinde sürdürülen şeyhlik, müritlik, hocalık ve eşkıyalık gibi yapılarla bir an önce ilgilenmek yerine yukarıda görüldüğü gibi hala rejim tartışmalarının yapılması başka bir şeydi. Hilafetin kaldırılmaması yönünde büyük emek harcayanların ikinci meclisteki tavırları ayrı bir parti kurmaktan öte Recep Peker'in de vurguladığı gibi küskünlükten yani kinden kaynaklanmıştı. Bu durumu Mustafa Kemal şöyle yorumluyor. Cumhuriyetçi ve ilerici oldukları sanısını vermek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmaları, dinsel bağnazlığı coşturarak ulusu cumhuriyete ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil miydi? Yeni parti dinsel düşünce ve inançlara saygı perdesi altında biz halifeliğin yeniden kurulmasını isteriz. Biz yeni yasalar istemeyiz. Bize eski yasalar yeter. Medreseler, tekkeler, softalar, şeyhler, müritler. Biz sizi koruyacağız. Bizimle birlik olunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in partisi halifeliği kaldırdı. Müslümanlığı zedeliyor, sizi gavur yapıp şapka giydirecek diye bağırmıyor muydu? Yeni partinin ilki edindiği sözler bu gerici haykırışlarla dolu değil miydi? Cumhuriyet sözcüğünü bile söylemekten çekinenlerin, cumhuriyeti daha doğduğu gün boğmak isteyenlerin kurdukları partiye ilerici cumhuriyet adını vermeleri içten gelme ve inanılır bir davranış sayılabilir mi? Halifeliğin kaldırılması sırasında yaşananlardan sonra henüz aradan 7-8 ay geçmişken bir parti kimliğinde aynı kişilerin 360 derece dönerek tam tersi davranışları elbette inandırıcı olamazdı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 47.